Ayrım 47, sayfa 431, 39. kısım, Leningrad. Vladimir mutfaktan çıkıp elindeki kahverengi kese kağıdını Anna'ya uzattığında saat öğleden sonra 4'ü geçmiş, dışarısı çoktan kararmıştı. Yol için nevale, dedi. Biraz ekmek, peynir, bir şişe de vodka. Çok bir şey değil ama hiç yoktan iyidir. Bir süre için açlığınızı bastırır, soğuktan korur. Teşekkürler, dedi Anna kese kağıdını alırken. O sırada Slenski pencerenin yanından dönüp geldi. Vladimir ona rulo halinde sarılmış bir deri kese, bir çift kalın yün eldiven, eski bir kask, bir de sanki üzerinde kısa süre önce bir köpek yatmış gibi kokan eski ve siyah bir palto verdi. Kokusuna dayanabilirsen palto seni soğuktan korur. Bundan başka sana verilecek bir şeyim yok. Ama soğuğa karşı çok etkili olduğunu göreceksin. Kesede ufak tefek tamirler için kullanabileceğin aletler var. Ne yap yap, lastiğin patlamamasına çalış. Elimde yedek yok. Depoda yeterli benzin var mı? Depo dolu. Vladimir Slenski'ye resmi kuponlar uzattı. Benzin almak gerektiğinde kullanman için, dedi. Karanlık bastıktan sonra benzin istasyonu bulmak pek o kadar kolay değildir. Üstelik tenha köy yollarında hiç şansın yok. Eğer çılgın gibi gitmezsen depoda seni 400 kilometre götürecek kadar yakıt var. Sele çantalarından birine de 200 kilometre yetecek yedek bir bidon koydum. Belki de Moskova'ya varmana yeter. Elimde maalesef bir kask ve bir motosiklet gözlüğü var. Bence senin takman daha doğru. Çünkü biraz hızlandığında dondurucu soğuktan gözlerini açamaz hale gelirsin. Slenski kendinin ve Anna'nın belgelerini kontrol etti. Sabırsızca saatine bakıp Vladimir'e döndü. Yola ne zaman çıkabiliriz? Vladimir camdan dışarıdaki karanlığa bakıp çenesini kaşıdı. Bir saat daha, dedi. O saate kadar trafik yoğunlaşır. Haritayı yeniden masanın üzerine yaydı. Bu arada izleyeceğiniz yola bir kere daha bakalım. Kaybolmak isteyeceğiniz son şey olmalı. Ne istiyorum, dedin? Lukin masanın başında oturan kırmızı yüzlü albaya bakıp, elinizdeki herkesi emrime vermenizi, bütün tren ve otobüs istasyonlarının, havaalanlarının kontrol edilip her bir yolcunun aranmasını, kentteki bütün otel kayıtlarının incelenip verilen bilgilerin doğru olup olmadığının araştırılmasını. Dahası da var ama şimdilik bu kadar. Sen çıldırmışsın yoldaş. Belki de Devlet Güvenlik Bakanlığı'na telefon edip bu düşüncenizi şahsen Beria'ya iletmek istersiniz. Albayın yüzü öfkeden bu kez morardı, sonra birden soldu. Bunun gerekli olmayacağından eminim, dedi. Ben de eminim, diye cevap verdi Lukin. Yetki belgemi gördünüz. Şimdi lütfen emirlere uyup dediklerimi yapın. Yetki mektubunu göğüs cebine koyarken albay umutsuzca iç geçirip ayağa kalktı. Bakışlarından kabalığı için Lukin'in yüzüne bir yumruk patlatmaya can attığı belli oluyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Pas rengi kızıl saçları kısa kesilmişti. Leningrad'daki KGB karargahının bulunduğu Litani bulvarındaki kırmızı tuğlalı binanın 6. katında albayın bürosundaydılar. Geniş pencerelerin ötesinde cama vuran kar tanelerinin arasından kentin ışıkları parıldıyordu. Duvarlarda çeşitli fotoğraflar asılıydı. Fotoğraflardan birinde gülümseyen bir Beria görünüyordu. Öteki resimler daha kişiseldi. Berlin'de, Varşova'da, Viyana'da çekilmiş, savaş sonrası yıkıntıların arasında gülerek poz veren askerlerdi. Lukin resimlerin her birinde albayı buldu. Elleri kalçalarında, çenesi ileride, göğsünü şişirip, olduğundan da önemli görünme çabalarına içinden güldü. Albayın masasının hemen yanında üniformalı yaveri genç bir yüzbaşı duruyordu. Yüzbaşı bakışlarını Lukin'e çevirdi. Bizden çok şey istiyorsunuz binbaşım, dedi. Araba konusunda milis devriyeleri alarma geçirdik bile. İstediğiniz operasyonun boyutu hakkında fikriniz var mı? Var. Bana elinizden gelen yardımı göstermemeniz durumunda Beria yoldaşın hayatınızı isteyeceğinden olduğum gibi var. Lukin ayağa kalkıp karşısındakilere baktı. Onunla karşılaşmaktansa işinizi benimle görmeyi tercih edeceğinizden de eminim. Göstere göstere saatine baktı. Öyleyse yardımınıza güvenebilirim, değil mi? Yaver endişeli gözlerini ayağa kalkıp derin bir iç çeken, sonra başıyla evet işareti yapan albaya çevirdi. Tamam binbaşı, dedi albay istemeye istemeye. İsterseniz önce size durumu anlatayım, sonra oradan devam ederiz. Lukin duvara asılı haritanın yanına yaklaşan albayın peşinden gitti. Kolu ağrıyor, özellikle de kesik bileği sancılanıyordu. Hala yakıt ve is kokuyordu. Bir duş ya da banyo için neler vermezdi ki? Aşağıda kat kat kalın etekler, kaba görünüşlü çizmeler giymiş, başına da yün bir eşarp bağlamış yaşlıca bir kadının binanın önündeki sokağı süpürmesine daldı. Bir zamanlar Çarlık Rusyası'nın başkenti olan Leningrad'ın çatılarının üzerinden Neva Nehri'nin dolmuş suları görülüyordu. Attığı topla kışlık saray baskınını haber veren, böylece devrimin başlamasını sağlayan Aurora savaş gemisi bir ışık seliyle aydınlatılmış Peter ve Paul şatolarının önünde buzun üzerinde demirliydi. Albayın eline uzunca bir cetvel alıp askeri tesislerin ve kışlaların küçük kırmızı bayraklarla gösterdiği Leningrad haritasının yanına geldiğini duyup döndü. Leningrad'ı iyi bilir misiniz binbaşı? Maalesef hayır. Neredeyse 2 milyon nüfuslu bir kentten söz ediyoruz. 10 tren istasyonu var. Biri sivil, 4 havaalanı, tramvay, otobüs, bir de metroyu kapsayan bir toplu taşıma sistemi. Belki de toplam 80 istasyon. Burada da ana yollar. Albay kentin kalbinden çıkan bir dizi mavi damar gösterdi. Burada, bir de burada. Endişeli bir tebessüm. Burası da şanssız kazanızdan sonra askeri kamyonu durdurduğunuz Baltık ana yolu. Pilotun cesedi almak, kayıp albayı bulmak için oraya bir arama ekibi gönderdik. Lukin alayı durmazlıktan gelerek, ya oteller? Albay omuzlarını silkti. Kentte küçük büyük belki de 40 otel var, dış mahallelerle birlikte daha da çok. Adamlarımın otellere telefon ederek son 6 saatte gelenlerin isimlerini almasını sağlayabilirim. Buraya kadarı kolay. Asıl güçlük ara yolların da kapatılmasında. Kente girip çıkan yüzlerce ara yol var. Nasıl bir trafikten söz ettiğimizin farkında mısınız? Her an yolda olan yaklaşık 250 bin insan, üstelik bu sayı iş saatlerinde daha da artıyor. Her şeyi denetlemeye kalkarsak kaynaklarımızı boşa harcamış oluruz. Kaç adam toplayabilirsiniz? Kısa sürede mi? Milisler de dahil belki 1000. Daha fazla için beklemeniz gerekecek. Lukin, peki öyleyse dedi. Eğer aradıklarımız, kuşkulandığımız gibi kentte bir işbirlikçinin yanına sığındılarsa işimiz daha da güçleşecek. Bu nedenle muhabirlerinizi ve apartman gözlemcilerinizi uyarıp gözlerini açmalarını, verdiğimiz tarife uyan yabancıları, hatta belki bütün yabancıları bize bildirmelerini isteyin. Bunun yanı sıra bütün trafik polisleriyle milisleri gözlerini dört açmaları için harekete geçirin. Sivil araçların olduğu gibi bütün askeri araçların da durdurulup aranmasını istiyorum. Albay öfkelendi. Askeri araçların mı? İyi ama bu gülünç bir şey. Pek değil. Adam daha şimdiden bir subayın yerine geçti bile. Belki hala asker kimliğiyle dolaşıyor. Her ikisi de sahte adlarını kullanıyorlardır ama pek sanmam. Adamla kadının yüksek rütbeli bir subayı öldürmüş olmalarından kuşkulanıyorum. Bir daha böyle bir riske giremem. Albay içini çekti. Zaman kazanmak için liseden çıkarabileceğimiz herhangi bir grup var mı? Hayvanlar ve çocuklar. Diğer herkesin kağıtlarının kontrol edilmesini istiyorum. Kılık ya da kimlik değiştirmiş olmaları muhtemel. Unutmayın, adamla kadının daha şimdiden bir subay öldürdüklerini düşünüyorum. Bu insanlar silahlı, son derece de tehlikeli. Herhangi bir kişinin belgeleri konusunda kuşku doğarsa, en küçük bir kuşkuda bile o kişinin dikkatle tutuklanmasını istiyorum. Daha şimdiden kentteki bütün kışlaları ve hapishaneleri doldurduğumuzu görür gibi oluyorum, dedi albay sinirli bir sesle. Şu anda Leningrad nüfusunun yarısının kimliklerini denetlemekten söz ediyoruz. Bunu anlatmıştınız değil mi binbaşı? Bunu anlamıştınız değil mi binbaşı? Leningrad'ın tüm nüfusunu da kontrol etsek vız gelir. Bu insanlar bulunmalı. Bunu anladınız değil mi albay? Albayın dudaklarının kenarındaki köpükler göründü, yüzü kızardı, bir inme inecek gibi oldu. Aslında emir almaktan hoşlanmıyor olmalı diye düşündü Lukin ama... Canı cehenneme, dedi içinden. Albay yüzünü buruşturarak öfkesini gemledi, dudaklarını belli belirsiz aralayarak cevap verdi. Anlaşıldı. Lukin kapıya yöneldi. Lütfen her şeyi hemen harekete geçirin. Biraz daha adam toplayınca da ara yolları denetlemeye başlayın. Bunlar için bir saatiniz var. Bu arada bir büroya bir de verebileceğiniz kadar telefona ihtiyacım var. Daha önce sözünü ettiğimiz bütün kontrol noktalarıyla telsiz bağlantısı... Seyyar devriyelerin hepsinde sahra telsizi olmasını da sağlayın. Emrime kenti avucunun içi gibi bilen bir şoför ve hızlı bir araba verilmesini istiyorum. Yanına da kılavuzluk etmeleri için iki motosikletli milis. Eğer bir haber alırsanız zaman geçirmeden de bana iletin. Albay öfkesini kontrol etmeye çalışarak elindeki cetveli indirdi. Hazır buradayken sizin için yapabileceğimiz başka bir şey var mı binbaşı? Lukin sorudaki alayı duymamış gibi davrandı ve evet var dedi. Binada bir doktor var mı? Albay Lukin'in kesik bileğine, üniformasının yanık ve yırtık koluna baktı. Yanık et kokusunu almamak için burnunu büzüştürmeye çalıştı. Binbaşının acı çektiği belliydi. Ama daha önce bir doktora görünmeyi reddetmiş, önce yetkililerle görüşmek istemişti. Hayır, ama birini getirtebiliriz. Öyleyse getirtin. Bir de temiz üniformaya ihtiyacım olacak. Albay cetvelini yeniden alıp sırıttı. Bu arada Lukin, görevimiz gereği geçirdiğiniz kazayı Moskova'ya bildirmek zorunda kaldık. Bir süre sonra Albay Romulka diye biri bizi aradı. Size askeri bir jetle buraya gelmek üzere olduğunu bildirmemizi istedi. Bir saate kadar burada olacaklar. Albay belli belirsiz gülümsedi. Eğer aynı Romulka'dan bahsediyorsak, operasyonda sağladığınız gelişmelerle çok ilgilendi. Tabii sizinle konuşmadan önce ona istediği bilgileri veremedim. Lukin asık suratla, teşekkürler dedi. Kapı kapandı. Albay Lukin'in ayak sesleri koridorun sonunda duyulmaz oluncaya kadar bekledi. Daha sonra öfkeyle elindeki cetveli duvara fırlattı. Cetvel Beria'nın fotoğrafına çarpıp yere düştü. Allah'ın belası bok. Benimle böyle konuşabilmesi için kim olduğunu sanıyor ki? Yaveri anlayış dolu bir gülümsemeyle sordu. Şu Romulka'da kim efendim? Telefon çaldı. Albay ahizeyi kaldırıp öfkeyle bağırdı. Yine ne var? Birkaç saniye dinledi, sonra hemen buraya getirsinler deyip telefonu hırsla kapattı. Yaveri sordu. Yeni bir sorun mu? Milisler Udelnay'da aranan Emka'ya benzeyen bir araba bulmuşlar. Şimdi buraya getirecekler. Yüzbaşı gülümsedi. Demek ki biraz da olsa ilerleme sağladık. Albay sırıttı. Seni salak. Olduğumuz yerde sayıyoruz. Emka'nın yolcuları şimdiye kadar istedikleri yere varmıştır bile. Artık arabayı terk ettiklerine göre onları bulmamız daha da güçleşecek demektir. Git Lukin'e yetiş haber ver. İstediği her şeyi ayarla hem de hemen. En son isteyeceğim şey o Beria bokunun burnunu götüme sokması. Slenski BMW'yi deponun ortasına getirip bindi. Kaskla gözlükleri yerleştirdi. Vladimir'in verdiği leş kokulu kalın paltoyu giydi. Anna soğuktan korunmak için paltosunun altına iki kat elbise giymişti. Küçük valizlerini motorun arkasındaki bagaja bağladılar. Arka seleye oturup kollarını Slenski'nin beline doladı. Harita sende mi? Diye sordu Slenski. Sütyenimde, Slenski güldü. Ne yaparsan yap ama sakın kaybetme. Yoksa başımızı dertten kurtaramayız. Kapının yanında duran Vladimir'e işaret etti. Sen namaz ne zaman hazır olursan, dedi. Kentin içinde size tarif ettiğim yoldan gitmeyi unutmayın. Baltık ana yoluna varana kadar da akıllı davranın. Trafik kurallarına karşı gelmek işinizi güçleştirir. Herhalde peşinize sireniyle takılan bir milis devriyesi görmek istemezsiniz. Slenski başıyla onayladı. Bize iyi şanslar dile. Marş motoruna bastı. BMW hemen çalıştı. Altlarındaki motor güvenilir bir ses çıkardı. Vladimir kapıyı açınca Slenski devri yükseltip vitese taktı ama debriyajı bırakmadı. Vladimir sokağa çıkıp çevrede milis bulunup bulunmadığını görmek için sağa sola bakındı. Etrafın sakin olduğunu anlayınca da elini kaldırdı. Slenski alçak kemerin altından geçti. Vladimir Anna'nın omzuna bir şamar indirdi. Hadi artık gidin. Şeytan yanınızda olsun. BMW homurdanarak gecenin içinde gözden kayboldu. Slenski yavaşlayıp vites değiştirdi. Sonra gezinti hızıyla Moika kanalı boyunca ilerlediler. Vladimir kırmızı arka lambanın Nevski bulvarı yönünde gözden kaybolmasını endişeli gözlerle izledi. Sonra geri dönüp deponun ışığını söndürdü. Asma kilitleri takıp dairesine çıktı. Evine girer girmez vodka şişesini çıkardı. Kocaman bir bardak doldurdu. Adamla kadının Moskova'da ne yapacaklarını merak ediyordu. Yine de bunun fazla bir önemi yoktu. Anlattıklarından adamın da BMW kullanmadaki tecrübesizliğinden Moskova'ya varmalarının şüpheli olacağı açıktı. Tek endişesi onu ele vermeleriydi. Düşüncesi bile ürpertici. O ikisini düşünürken bardağını kaldırdı. Fısıldar gibi "Zavallılar, şansları açık olsun." deyip vodkayı bir dikişte bitirdi. Ayrım sonu, sayfa 438.